Ayrım 4.
Beylerbeyinde 10-15, bazen de 20 dakika bekler. Önce siz buyurun beyefendi. Estağfurullah, siz buyurun. İmkanı yok mirim, vallahi geçmem. Türabınız olayım, kerem edin. Ant verdim ama vallahi geçmem şeklindeki alçak gönüllülük yarışı nihayet kaptanın sabrını taşırır, düdüğünü de birkaç kez çalmak zorunda bırakır. Beylerbeyinin bu özelliği Çengelköy'ün sebzevatı, Kuzguncuğun muzah refatı, Beylerbeyinin teşrifatı şeklinde dillere pelesenk olmuştur. İskelenin yanında Beylerbeyi Camii, sahilde İsmail Hakkı Paşa Yalısı, Hasip Bey Yalısı, Mısırlı Prenses Fatma Hanım'ın yalısı, mektepler olmasa marifi ne güzel idare ederdim sözüyle meşhur Haşim Paşa'nın yalısı, Boğaz sularının aynasında kendilerini seyrederler. İki de tekkesi vardır Beylerbeyinin o tarihte, Seyit Efendi dergahı ve İstavros tekkesi. Arka tepelerde koyu selvileriyle Küplüce mezarlığı uzanır, her Beylerbeyli'nin son barınağı. Babam da annem de iki taraflı büyük babalarım da hep Beylerbeyli oldukları için Beylerbeyi ekolü nedir çok iyi bilirim. Çünkü içinde yetiştim. Sait Faik bir öyküsünde uzun uzun Üsküdarlı'yı çizer. Adapazarlı olmasına karşın çok da iyi çizer. Kısmet olursa ben de bir gün Beylerbeyliliği çizmek isterim. Tabii o zamanki Beylerbeyliliği. Bugünkü nüfus patlaması bu eski semtlerin sakinlerinin ayrıcalıklarını önüne sürüp götürdü. Böylesi daha halkça ve de hakça bir olgudur. İstanbul'un güzelliği niye yalnız orada doğup büyüyenlerin tek elinde kalsın? Neden her yer herkesin malı olmasın? Buraya kadar iyi hoş da her yurttaşı o güzelliklerin değerini anlayacak, onu kendi bahçesi gibi koruyacak bir eğitim tarzından geçirmek de şart. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Hoyratlığı ve zevksizliği şiar edinen bir halkçılık, gerçek halkçılık olamaz. Olsa olsa kaba kalabalıkçılık olur. O ne ağaç ne tohum. Biz yine dönelim eski Beylerbeyine. Eski Beylerbeyli her şeyden önce ince bir insandı. Yani başkasını incitmemeye çalışan bir kamil kişi. Çelebi bir insan. Bir Beylerbeyi çocuğu olan Asaf Halet'in bu adı neden kendine yakıştırdığı anlaşılmıyor mu? Beylerbeylilik onun özelliklerinin başlıcası olduğu için girişi böyle yaptık. Asaf Halet bu Beylerbeylilik üzerine 8 yıl okuduğu Mektebi Sultani'de edindiği iyi kötü kültürüne daha sonra nereden nereye Adliye Meslek Mektebi'nin Üsküdar Asliye Mahkemesi'ndeki zabıt katipliklerinin Osmanlı Bankası'ndaki ve Devlet Deniz Yolları'ndaki memurluk yıllarının tecrübelerini ve tabii özel hayatının aşk ve duygu serüvenlerini ekledi. Şairliğe 18 yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı. Sonra serbest vezinli şiirler yazdı. Daha sonra Sanskritçe'ye ve Asya şiirine merak sardı. O tarihe kadar Mevlana ile, Molla Cami ile, Ömer Hayyam'la, Eşrefoğlu ile, divan şiiriyle beslenen ilhamına böylece Asya mistisizminin, Hint edebiyatının çeşnisi de katıldı. Asaf Halet'i Asaf Halet yapan egzotik kişilik işte böyle gelişti. Tıpkı hayattaki gibi somut malzeme ile soyut bir alem yaratmak istiyorum demişti bir röportajcıya. Amerika'yı yeni keşfetmişçesine sanki bütün öbür edebiyatçıların yapmak istediği başka bir şeymiş gibi. Sanskritçenin yanında Rumcayı da şiire soktu. Lisboalı Maria şiiriyle İspanya'da gezindi, İstavros çıkarıp Baso bir Ortodoks papazı sesi takınıp okuduğu Evlâi Meni Vasilia ut Patras. Bütün resimler bizi gözetler tahtalardan diye başlayan şiirini ondan dinleyecektiniz. Onu şairlikten de öte basının mizah dergilerinin en popüler edebiyatçısı haline getiren Siddhartha Buddha şiirinde bir doğu keşişi kişiliğine bürünüp okumaya başlardı. Koskoca bir ağaç görüyorum ufacık bir tohumda. O ne ağaç ne tohum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Kendi gibi Beylerbeyli ama hiç de mistisizme yatkın olmayan gerçekçi mizahiyle Refik Halit sonraları onun bu şiiriyle az mı alay etmiştir. Oysa gerek Siddhartha Buddha gerek Cüneyt o zamanki sözüm ona batıllaşma hevesi içindeki toplumumuzda kimsenin ilgilenmeye tenezzül etmediği Hint felsefesinin özünü yakalamış değişlerdi. Bakanlar bana gövdemi görürler. Ben başka yerdeyim. Gömenler beni, gövdemi gömerler. Ben başka yerdeyim. Geleceğe değil de geçmişe dönük, yaşama değil de ölüm içindeki ebedi varoluşa yönelik bakış açısı şiirlerine Müslüman toplumunda hiç aykırı bulamayacağı akraba bir mistisizm getiriyor. Ama onun bu mistik yanı bazı yüzeyde eleştirmenlerce sırf bir orijinalite türü olarak değerlendiriliyordu. Yakasına çiçek takıp kökünü mendil cebine yerleştirdiği küçük bir şişenin suyu ile beslemesi, kocaman bir gülsüz gezmeyen Oscar Wilde'ın dandiliğini anımsatıyordu. Şiirlerini okuyuşundaki için için belki kendinin de alayını çıkardığı aşırı önem ve her şiirin havasına göre ayrı bir kişiliğe bürünmüş yeteneği çoğu kimsede bir hafiflik etkisi bırakıyordu. Asaf Halet böylece ciddiye alınmaktan çok insanı bohem renkliliğiyle gülümseten bir çağrışım oluyordu. Hatta hiç unutamam, bir keresinde Fransız tiyatrosunda sanatçılar arası bir eğlencede sahneye fırlamış, Adalet Cimcoz'un Desdemona olduğu gibi Otello parodisinde Otello'yu oynamıştı. Bir insan her an tepelerine hayalen tennure giydirdiği ağaçlarla semaya çıkmaz ya, bir insan her an esrarlı şark masallarının dünyasında gezinmez ya, hayalinde kendine tepe camları zümrütten, tuğlası zebercetten hamamlar yaptırmaz ya, ferhatlar şirinlerle halü hamur olmaz ya, H'nin iki gözünü ağlatamaz ya. Bu adam 20. yüzyılda yaşıyorsa elbet onun bir de her günkü yaşamı olacaktır. Tramvaya binen, sandviç yiyen, flört eden, sevişen, bazen deli dolu, bazen ipe sapa gelmez çocukça, uslu akıllı insanların çizgisinden çıkan, onları yadırgatan. Mesela her 4 yılda bir mebus seçimleri yapılırken serbest aday olup meydanlarda, parklarda seçim nutukları atışı onun bu oyunlarından sadece biriydi. Hem böylece Hyde Park hatipleri gibi ileri geri konuşup içini de boşaltmış olurdu. Çelebi her şeyi tabak gibi ortada bir insan olduğu için onun şiirlerindeki mistik hava ile yaşamındaki bu bağırgan, çocuksu yaklaşım çoğu kimseyi yadırgatırdı. Bu konuda en acele ve ucuz yargıda onun asıl kişiliğinin bu olduğu, şairliğinin ise sırf bu kişiliği besleyen bir türük, bir vitrin sayılmasıydı. Ki çok yanlıştı. Ne var ki Asaf Halet Çelebi bir mevlevi kalenderliğiyle bunu da sineye çekerdi. Bir garip Adem, bir egzotik şair diye yaftalanan Asaf Halet Çelebi'yi ben yaşamının son 4 yılında yakından tanımak fırsatını buldum. O 4 yılı ortak bir çatı altında geçirdik. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kütüphane memuru olmuştu. Ben de aynı bölümün öğretim görevlisiydim. Tatlı, yumuşak, dış şartların bütün sefaletine karşın yenilmez bir iyimserlik içindeydi. Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu. Ya bira dubleleri iriliğindeki koca bardağına kahve ocağından su doldurmaya gidiyor ya da su doldurmuş odasına dönüyor olurdu. Her insana her zaman iyi bakan munis gözleri, en dertli zamanlarında bile gülümsemeye hazır kalın dudakları ile onu görmek birden içinizi açardı. Sanki küçüklük yaşınızın bir müşfik dayısıydı o ya da sevimli bir ağabeyi. Dar ağacındaki o miski amber kokulu, o tütsülü buğulu masalları, şark tasavvufu ve felsefelerinden süzerek derlediği hikmetleri bir anda önünüze serecek bir sevimli sihirbaz. İnsanı mahcup eden aşırı bir tevazu ile, "Bir dakikanızı rica edebilir miyim?" diyen sesi hala kulaklarımda. Bilirdim, emin olun bilirdim. Bu nevi şahsına münhasır insanın orada aramızda bulunuşunun kadrini sağlığında da çok iyi bilirdim. Günlük işlerin rutiniyle katılaşmış bir yavan hayhuy atmosferi içinde bile onun farkındaydım. Başka dille, bizim her günkü dilimizle konuşursam irkiltecek, havasını bozacakmışım gibi hep beyler beylice konuşurdum onunla. Lütfedersiniz beyefendi derdim, ihya edersiniz. Çelebi ile bütün konuşmalarımız hep bu üslup üzere giderdi. Neler mi konuşurduk? Her şeyden. Şekerinin son günlerde yine arttığından, yakınlarından bir gencin eroin kaçakçılığı yaparken yakalandığından, bir takım idarecilerin onu herhangi bir kütüphane memuru sanıp incitmeleri, üzmelerinden, geçimini biraz olsun düzeltmek için tasarladığı yeni tercümelerden, şiirlerinden, fizik alanındaki milletler arası başarılardan, çok keyifli olduğu zamanlar eski hatıralarından. Çelebi'nin özel dersleri. Sait Faik'in erken ölümü ikimizi de çok sarsmıştı. Cenaze dönüşü yine beraberdik. Hiç unutmam. Çelebi, şu anda bile ölsem gam yemem. Yine de Sait'ten şanslı sayılırım, deyiverdi. Bu cümlenin tınısında ufak bir böbür sezer gibi oldum. Ben sormadan o açıkladı. Rivayetine göre kadınlardan hayli kam almıştı. Kendini o bakımdan ünlü hikayeciden şanslı buluyordu. Neden olmasın? Yıldızının ilk parladığı yıllar, şöyle 1930 dolayları, Asaf Halet Çelebi, önce divan edebiyatı kokan ismi, sonra bir çeşit yerli Oscar Wilde dandiliği ve bir Mevlevi şeyhi kadar munis ve mazlum bakışları ile pek çok hanımın da ilgisini çekmişti. Her meclise, her sofraya çağrılıyor, ağzına bakılıyordu. Nasıl bir zamanlar İstanbul'un kibar aileleri kendilerine bir böbür kaynağı yaratmak için Rıza Tevfikler'den, Fazıl Ahmetler'den kızlarına özel hoca olmalarını yakarıyorlarsa, çoğu sosyete hanımları da Damdösyon'da, high school'da okumakta olan zambak gibi kızlarına Çelebi'yi hoca tutmak için yarışıyorlardı. Çelebi de böylece o sosyetelere girmişti. Bu zambak gibi kızlara Türkçe, edebiyat ve edebiyattan başka biraz hayatı da öğrettiğini iddia ediyordu. Bütün centilmenliğine karşın yine de şarklı değil mi? Söylediğine belki inanılmaz diye mezburelerin adını sanını da veriyordu. Bu küçük hanımları sonra mücevherat meşheri gibi takıları ve Paris'ten gelme tuvaletleri içinde birer olgun sosyete hanımefendisi olarak her görüşümde Çelebi'den aldıkları edebiyat dersi ayrıntıları zihnime üşüşür ve beni gülümsetirdi. Çelebi çok çapkın, mizaçlı bir insan olmamasına karşın önüne çıkan bu az ama seçme fırsatları tepmemiş olmakla övünüyordu. Bu övüncün içine kendini harcayan bir mizah katmayı da unutmadan. Bir keresinde de azınlıklardan bir kız sevmiş, kıza deli gibi aşıkmış. Ne var ki bir huyu Çelebi'yi çileden çıkarıyormuş. Sevişmenin en hareketli anında bile ya tırnaklarının ojesini ya da tavandaki duvar kağıtlarının yırtık yerlerini kontrol edermiş. Sait Faik'in her sefer karar verip de son dakikada caydığı bir işten evlenmeden de o birkaç defa nasibini almıştı. Bu gençlik serüvenlerini alaycı ve mahviyetkar bir dille anlattığı tarihte son evliliğini yaşıyordu. En mutlu evliliği de bu sonuncu olmuştu. Köprüye bağlanan umut. Bazen de yeni yazdığı bir şiiri ilk dinlemek yine bana müyesser olurdu. Son günlerinde konuşmaktan hoşlandığı sevgili teması yeni köprü inşası ile birkaç milyonluk bir değer kazanacağını umduğu Beylerbeyi'ndeki babadan kalma arazinin hissesiydi. Benden müşteri bulmamı ister, öbür hafta bir müddet daha bekletmeyi uygun gördüğünü söylerdi. O arsa üzerine onun hesabına ne güzel hülyalar kurardık. Bazen de gözleri buğulanır. Galiba bu arsanın keyfini çıkaramayacağım beyefendi. Ama hiç değilse karımla çocuğum rahat yaşasınlar, diye mırıldanırdı. Çelebi odamdan çıkınca onun sigara dumanı ile beraber odaya sinenen, o saygı, tevazu, aşırı olgunluk dolu eski Beylerbeyi havası bir müddet daha odada kalır ama bir müddet sonra yine her günün hışır, yavan rutini onun yerini alır. Çelebi yolunu ve asrını şaşırmış bir derviş gibi onu çok yadırgayan hoyrat bir çevrenin içinde bir gün sızlanmadan, kimseyi bir an töhmetlendirmeden olgun bir hoşgörüyle sessiz sedasız yaşadı. Yine bir Ekim sabahı Gureba Hastanesi'nde öyle alçak gönüllü ve sakin, kimseye veda etmeden, kimseyi üzmek istemeden, gideceğine dair en küçük bir işaret vermeden sessizce aramızdan uzaklaştı gitti. Küplüce mezarlığına defnedildi. O şimdi artık çok sevdiği Davutlarına, İbrahimlerine, Ferhatlarına, Cüneytlerine, şark masallarının sihirli dünyasına kavuşmuş bulunuyor. Herhalde mutludur. Burada bile mutlu olmayı becerdikten sonra. Sırıtık bir küskün. Celal Sılay odasında ölü bulundu. Bir otel odasında ya da kendi karyolasında tek başına can veren, öldüğü neden sonra anlaşılan bir insan. Herkeste ilkin bir ayrı hüzün yaratır. Ölüm, insanı kendini sevenlerin ortasında bulsun isteriz. Göz kapaklarını en sevdikleri kapasın dileriz. Gurbette ölmek, iki misli ölmek gibi gelir bize. Çoğu insan bu duyguda olabilir. Herhalde bu düşünüş ve duyuşun türlü psikolojik gerekçeleri vardır. Ve bunlar haklı da olabilir. Ne var ki ben Celal Sılay'ın tek başına bir odada ölmüş olmasını, bunun neden sonra farkına varılmasını, onun yaşamına ve mizacına aykırı bulmadım pek. Yaşamı süresince ona gösterilmeyen bir ilgi, şefkat ve sevgiyle çevrili ölseydi, asıl bunu yadırgardım. O da yadırgardı sanırım. Celal Sılay aşırı duygulu bir insandı. Her şair için doğal olan bu duygululuğun çok ötesinde fenomenal denebilecek bir iç sezisi vardı. Bundan ötürü yaşamı boyunca hep yaralandı, örselendi. Onu dışarıdan tanıyanlar bu yanını tam bilmezlerdi. Onu gürültülü kahkahalar atan klovvari taşkınlıklar içinde renkli, delişmen bir adam olarak bellemişlerdi. Celal'in Sait Faik'e büyük sevgisi kolay anlaşılır. İkisi de topluma, çevreye karşı küskündü, buruktu. Sait somurtuk bir küskündü, Celal kendi deyimiyle sırıtkan bir küskün. Celal pek kitap okumazdı. Bütün dağarcığı Mustafa Şekib'in çevresinden edindiği kulak dolgunluğu idi. Hilmi Ziya'ları, Peyami Safa'ları, Necip Fazıl'ları hep o küllük yahut Nisuvaz sohbetlerinde tanımış, bütün kültür birikimini bu sohbetler oluşturmuştu. Göz nezlesi bahanesiyle örtbas ettiği bu okuma tembelliği, belki de zekasının taptaze ve tortusuz kalışını, dolayısıyla şaşılacak canlılığını sağlamıştı. Konuşmaları bundan ötürü kuru bilgiçlik kokmazdı. Bu konuşmalarda göz bebekleri büyür, yüzü büsbütün canlanır, eller kollar da ritmik olarak konuya katılır ve Celal akılcı, bilimsel yollar dışında paradoksal ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışılan soruna çok orijinal ve parlak bir çözüm, çözüm değilse bile bir çözüm önerisi getirirdi. Bursa'nın Napolyon'u. Celal'in Bursa Askeri Lisesi'ndeki adı Napolyon'muş. O dönemde de kabına sığamadığı için Bursa'nın altını üstüne getirmiş. Sonra Kuleli'ye nakletmişler. Sivil olunca bir süre Ankara Caddesi'nde, Vatan'da, başka gazetelerde oyalanmış. Büyük aşklar yaşamış. En büyüğü bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Uğruna eşten dosttan borç para alıp koca bir Paris seyahatini göze aldığı sevgilisini orada bir Fransızın kolunda ve hamile olarak görmek Celal'i yıkmış. Bir gece içinde bütün saçları dökülmüş. Celal o tarihte Yücel dergisinde şiirler yazardı. Ben de ilk hikayelerimi Muhtar Enata'nın bu dergisinde yayınlıyordum. Orada tanıştık. Güç beğenir bir yaratılışta olan Celal'in bana ilk günü kanı kaynayıverdi. Sebebini kendi açıklamıştı başkalarına. Ne saygılı çocuk. Bir saat konuştu benimle, bir kere olsun gözünü kaldırıp başıma bakmadı demiş. Saçsızlığını ayıp sayıyor, ona bakan olunca bir kere daha utanıyor olacaktı. Bu dostluk aynı semtte oturmanın verdiği kolaylıkla çabuk gelişti. Haftanın bir iki günü o bize, biz ona gelir gider olduk. Celal'le uzun süre dost kalabilen azdır. Herkesle çabuk bozuşurdu. Onun bana darıldığını hiç hatırlamıyorum. Ama ilk başlarda ben onun çelişmeli, tutarsız ve kendime göre vefasız gördüğüm davranışlarını sık sık kınadım. Bu yüzden kısa ve uzun ahbaplığı kestiğim süreler oldu. Örneğin Kemal Tahir'e yazdığı bir saygısızlıktan sonra. Öyle hızlı ve sihirli bir yaşam temposuna kapılmış gidiyoruz ki karşımızdakilerin kusurlarına anında sert tepkiler gösteriyoruz. Oysa Celal'in bu huysuzlukları, dengesizlikleri, kaypaklıkları, duygulu yaratılışının çevreden gördüğü haksızlıkların bir dışa tepişinden başka bir şey değildi. Bunu anlamak için biraz hoşgörü yeterdi. Başkalarının ona yaptığı haksızlıklardan, küçük düşürüşlerden, o öcünü en olmayacak dostlarına hücum etmekle alıyordu. Tam Celal'ce bir tepki. Bu geçimsizliğin çok zararını çekti ama başka türlüsü elinden gelmiyordu. Yaşamı boyunca ekmek parası yüzünden olmayacak ödünler verdi. Dizine kadar gelmeyen küçük adamların yüzüne güldü. Ali'nin külahını Veli'ye giydirdiği oldu. Yaşamın kurallarını kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana umursamamıştı. Mızıkçılığını, kaypaklığını bir bakıma meşru görüyor gibiydi. Ama bazen kendini kendine yakındığı da oluyordu. En ciddi yönü şiiri. Celal'in ilk şiirini arkadaşı Madra'nın yayınladığı şiir demetinde okumuş ve etkilenmiştim. Zincirlerle çekiyor işçiler güneşi yatağımın başına. Ben nasıl çıkarım bu kirli yüzle güneşin karşısına? Kuşlar başucuma toplanmış, perdeleri açılıyor sabahın. Ben nasıl sokarım bu tembel vücudu bahçesine Allah'ın? Dedeme atını ise Yücel'de ondan ilk dinleyişimi unutamam. Şiirin bütün müzikalitesini en ince ayrıntısına kadar yansıtan bu okuyuşu bir ses bandının zapt etmiş olması ne iyi olurdu. Onun Cemile'nin Elleri adlı şiirini ise hem çok sevmiş hem de şaka olsun diye Karadeniz diyaleğine çevirip parodisini yapmıştım. Ve buluttan nem kapan mizacına karşın Celal kızmamış, alınmamış, candan candan gülmüştü. Yapıtının sağlamlığına güvenen her sanatçı gibi şakasını da iyi karşılamıştı. Celal son dönemindeki şiirlerinde içerikten gittikçe kopup kelime ve ses hünerlerine yönelmişti. Rahmetli Celaleddin Ezine onun ilk şiirlerinin Rainer Maria Rilke'nin şiirlerini anımsattığını söylemişti. Celal hiç tanımadığı bu Alman şairinin adını pek şiirsel bulmuştu. Bir mısra okur gibi bu adı sık sık övünçle tekrarlardı. Rainer Maria Rilke. Ben de şimdi onun son şiirlerini bir ses ve ritim akrobatı olan Alman şairi Von Platen'in şiirleriyle akraba bulduğumu söyleyeceğim. Ve Von Platen adının Celal'in beğenisine uyması için de onu tam olarak yazacağım. August Graf von Platen. Sanırım böylesi daha hoşuna giderdi. Rainer Maria Rilke kadar şiirsel olmasa bile. Sen de nihayet anlamışsın. Onu ölümünden 3-4 ay önce her zaman oturduğu divan kahvesinde görmüştüm. Ayaküstü hatır sordu. Bir yorgun ve sinirli günümdü. Her şey bana boş ve anlamsız geliyor Celalciğim dedim. Eksik dişlerini göstererek he he he diye güldü. Sonra ciddileşti. Sen de nihayet anlamışsın dedi. Halinde, sesinde, sesinin tonunda gerçeğe kendinden biraz da geç olsa erişmiş bir müridini yüreklendiren bir şeyh edası vardı. Onun bu hali de beni güldürdü. Celal yaşamı boyunca kadınlar canibinden hep iltifat ve takdir gördü. 2-3 büyük aşk yaşadı. Eski kötü anılarını unuttu. Bunlardan birini bir üçgen romanı olarak da yazdı, düzeltti, bitirdi idi. Son dönemde aşktan da üstün bir şeye vardı. Kendini olduğu gibi kabul eden, seven, anlayışlı, ince ve şefkatli bir hanımın arkadaşlığını kazandı. Son yıllarını ısıtan tek unsur da galiba bu oldu. Celal büyük şeyler yapmadı. Atılımlara girişmedi. Yaşamı ciddiye alıp fazla didişmedi. Ama yine de çok yorulmuştu. Ölüm ona dinlenme gereğini hatırlatmış. Ne denir? Bari yaşamı boyunca geçimsizliğinden, dik sözlülüğünden ötürü onun adını anmayanlar, onu bilmez yahut unutmuş görünenler, o öldükten sonra şiirlerini, şair kişiliğini değerlendirme yoluna gitseler. Hiç değilse sağlara gösterilmeyen vefa ölülerden esirgenmese. Çünkü Celal iyi şairdi.